Ayrım 34, bölüm 28, 20. gün, hastalık, sayfa 374. Björnholm, Harry'i arabasıyla Akerbrig'den emniyete götürüyordu. Dedektif ıslak giysilerini giymişti ve kıpırdandıkça koltuğun suni derisi ötüyordu. Delta, evine 20 dakika önce baskın yapmış dedi Björn. Evde değilmiş. Kapıya 3 nöbetçi bırakmışlar. Geri gelmeyecek dedi Harry. 6. kattaki odasında üzerindekileri portmantoda duran ve Jack Halvorsen'in cenazesinden beri hiç giymediği polis üniformasıyla değiştirdi. Aynada kendisine baktı. Ceket artık bol geliyordu. Gunnar Hagen haberi alır almaz soluğu emniyette almıştı. Harry gelişmeleri özetlerken masasında onu dinliyordu. Olay o kadar büyüktü ki dedektifin buruş buruş üniformasına ses çıkarmayı unutmuştu. Demek kardan adam Katrin Bratt diye tekrarladı yavaşça. Yüksek sesle söyleyince daha anlaşılır olacakmış gibi. Harry başıyla onayladı. Stöpe inanıyor musun? Evet dedi Harry. Anlattıklarını doğrulayacak biri var mı? Hepsi öldü. Birthe, Sylvia, Idarvet'le sen. Kadın adam kendisi olabilirdi. Katrin Bratt'ın öğrenmek istediği buydu. Katrin mi? Ama kadın adamın Katrin olduğunu söylüyorsun. O zaman niye? Kadın adam olabilir mi? Sadece bunu öğrenmek istedi. Amacı bir günah keçisi bulmaktı. Stöp'ün söylediğine göre cinayet günleri başka yerde olduğuna dair tanığı olmadığını söylediğinde güzel demiş. Ve onu kardan adam ilan ettiğini söylemiş. Sonra da boğmaya çalışmış. Binanın kapısını arabayla çarptığımızı duyunca geldiğimizi anlayıp kaçmış. Muhtemelen Stöp'ü evinde ölü bulmamızı ve kendini astığını sanmamızı planlamıştı. Bizi suçluyu bulduğumuzu inandırıp rahatlatacaktı. Tıpkı İdarvet'le seni öldürdüğü gibi. Ya da Philip Becker'i yakalarken ona vurmaya çalışması gibi. Ne? Vurmaya mı çalıştı? Silahını ona doğrultarak horozunu indirdi. Tabancanın menziline girdiğimde horozun indiğini kulaklarımla duydum. Gunnar Hagen gözlerini kapadı ve parmak uçlarıyla şakaklarını ovdu. Seni anlıyorum. Ama şu anda tüm bunlar bana bir varsayım gibi geliyor Harry. Bir de mektup var dedi Harry. Ne mektubu? Kardan adamın gönderdiği. Evindeki bilgisayarda mektubun dosyasını buldum. Değiştirme tarihlerine bakılırsa kardan adam hakkında hiçbirimiz bir şey bilmezken yazılmış. Yazıcıdaki kağıt da birebir aynısı. Tanrım. Hagen dirseklerini sertçe masaya vurdu ve yüzünü ellerinin arasına aldı. Bu kadını burada çalıştırıyorduk biz de. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Harry? Evet, korkunç bir skandal. Polis teşkilatına duyulan güvenin azalması. Üst mevkilerde bazı kelleler kopacak. Hagen parmaklarını aralayıp göz ucuyla Harry'e baktı. Bu kadar açık konuştuğun için teşekkürler. Seve seve. Emniyet amiri ve müdürünü çağıracağım. Bu sırada Björnholm ve senden bu konuyu gizli tutmanızı istiyorum. Arve Stöp ne durumda? Sence öter mi? Hiç sanmıyorum şef. Harry sırıttı. Hepsini tüketti. Neyin hepsini? Dürüstlüğünün. Saat 10'du ve Harry ofisin penceresinden soluk neredeyse kararsız gün ışığının çatılara ve pazar durgunluğu içindeki Grönland'a vurmasını izliyordu. Katrin Bratt, Stöp'ün dairesinden kaçalı 6 saatten fazla olmuştu ve şimdiye dek aramalar hiçbir sonuç vermemişti. Oslo'da olma ihtimali vardı elbette ama önceden bir kaçma planı yapmışsa dağları aşıp uzaklara gitmiş de olabilirdi ve Harry onun bir plan yaptığından adı gibi emindi. Tıpkı kardan adam olduğundan emin olması gibi. Her şeyden önce kanıtlar vardı. Yani mektup ve cinayet teşebbüsleri. Ayrıca bütün sezgileri de doğrulanmıştı. Biri tarafından çok yakından izlendiği hissi, hayatına gizlice sızılmış gibi gelmesi. Evinin duvarlarındaki gazete küpürleri, raporlar. Katrin onu o kadar iyi tanıyordu ki tüm hamlelerini tahmin etmiş, onu kendi yarattığı bu oyunun içinde piyon gibi kullanmıştı. Şimdi ise Katrin onun damarlarında dolaşan bir virüs, kafasının içinde bir ajan olmuştu. Harry birisinin içeri girdiğini duysa da dönüp bakmadı. Cep telefonunun izini bulduk dedi Scar'ın sesi. İsveç'te. Ha? Telenor operasyon merkezi sinyallerin güneye doğru gittiğini söyledi. Konum ve hız saat 7'yi 5 geçe Oslo merkez garından kalkan Kopenhag treniyle uyuşuyor. Helsingborg'daki merkezle görüştüm. Tutuklama için resmi bir izne ihtiyaçları var. Tren yarım saat sonra varmış olacak. Ne yapıyoruz? Harry dalgın dalgın başını salladı. Kanatlarını açarak havada süzülen bir martı aniden yol değiştirerek parktaki ağaçlara doğru uçtu. Bir şey görmüştü belki. Ya da nedense fikrini değiştirmişti. İnsanların yaptığı gibi. Saat 7. Oslo garı. Harry, bir şey yapmazsak Danimarka'ya Hagen'den Helsingborg'la konuşmasını iste dedi Harry. Sandalyesinde dönüp ayağa kalktı ve hızlı bir hamleyle portmantodan ceketini kaptı. Dedektif uzun, kararlı ve telaşlı adımlarla koridorda yürürken Scar onu hayretle izledi. Emniyet müdürünün mühimmat bölümünde çalışan polis müdürü memuru Ore, kirli sakallı dedektife bariz bir şaşkınlıkla baktı ve tekrarladı. CS mi? Gaz mı yani? İki tüp dedi Harry. Tabanca içinde bir kutu mermi. Polis memuru söylenerek topallaya topallaya depoya gitti. Hall denen bu herif su katılmamış bir manyaktı. Buna herkes bilirdi. Ama biber gazı da neyin nesiydi? Merkezde başka biri böyle bir istekle gelse erkek arkadaşlarıyla partileyeceğini düşünürdü. Ama bildiği kadarıyla Hall'ün hiç dostu yoktu. En azından teşkilatta. Oro döndüğünde Harry öksürdü. Cinayet masasından Katrin Bratt hiç buradan silah istedi mi? Bergen Emniyet Müdürlüğü'nden gelen kadın mı? Sadece mevzuatta yazanı aldı. Mevzuat ne diyor peki? Ayrılmadan önce eski merkeze tüm silah ve kullanılmamış cephanenin teslim edilmesini ve yeni merkezden yeni bir tabanca ve iki kutu mermi alınmasını. Yani üzerinde tabancadan daha ağır bir silah yok, öyle mi? Oro şaşırarak başını hayır der gibi salladı. Harry teşekkür ederek mermi kutularını siyah bir çantaya, Corson ve Stockton'un 1928'de icat ettiği biber gazıyla dolu olan yeşil renkli silindir kutuların yanına koydu. Polis memuru cevap vermedi. Hall'den teslimata dair imza aldıktan sonra iyi pazarlar diye mırıldandı sadece. Harry, Uleval Hastanesi'nin bekleme salonunda yanındaki siyah çantasıyla oturuyordu. İçeriye içkinin, yaşlılığın ve ağır ağır gelen ölümün kokusu sinmişti. Karşısında oturan hasta bir kadın, gözleri orada olmayan tanıdık birini, belki hiç var olmamış bir sevgiliyi, belki de tanıdığını sandığı bir evladı bulmaya çalışıyormuş gibi öylece ona bakıyordu. Harry iç geçirdi, saatine baktı. Helsingborg'da trene hücum eden polisleri hayal etti. İstasyon şefinin istasyona 1 kilometre kadar treni durdurmasını söylediği makinisti, rayların her iki tarafında köpeklerle birlikte dikilen silahlı polisleri, didik didik aranan vagonları, kompartımanları, tuvaletleri, İskandinavya denilen harikalar diyarında halen alışılmadık bir manzara olan silahlı polisleri karşılarında görünce dehşete kapılan yolcuları, kimlik göstermesi istenen kadınların titreyen sakar ellerini, polislerin gergin ama aynı zamanda bir beklentiyle yükselen omuzlarını gözünün önüne getirdi. Aradıklarını bulamadıkları için hissettikleri sabırsızlık, şüphe, öfke, en çok da hayal kırıklığı ve çaresizliği. En sonunda şayet şanslılar ve beceriklilerse baz istasyonuna giden sinyalin kaynağını bulup küfrü basıyorlardı. Katrin Bratt'ın cep telefonu tuvaletteki bir çöp kutusundaydı. Harry'nin önünde gülümseyen bir yüz belirdi. Şimdi onu görebilirsiniz. Harry, terliklerin şakırtısını ve beyaz pantolonun içindeki geniş, hareketli kalçaları takip etti. Kadın kapıyı iterek açtı. Ama lütfen çok kalmayın, dinlenmesi gerek. Stalin tek kişilik bir odada yatakta yatıyordu. Yuvarlak, kırmızı damarların göründüğü yüzü öyle çökmüş ve solmuştu ki neredeyse yastık kılıfıyla biri olmuştu. Çocuklarınkine benzer ince saçları 60 yaşındaki tombul adamın alnına dökülmüştü. O tanıdık, keskin ve neşe dolu gözleri olmasa Harry cinayet masasının kadrolu psikoloğu ve kendisinin akıl hocası olan adamın cenazesine baktığını sanırdı. Aman tanrım Harry dedi Stallone. İskelete dönmüşsün, bu ne hal? Harry mecburen gülümsedi. On yüzünü ekşiterek oturdu. Daha önce ziyaretine gelemediğim için özür dilerim dedi Harry. Bir sandalye alıp yerde sürüyerek yatağın başına çekti. Sadece hastaneler şey bilmiyorum işte. Hastaneler çocukken anneni gördüğün zamanları hatırlatıyor, sorun değil. Harry başını salladı ve gözleri ellerine kaydı. Sana iyi bakıyorlar mı? Bu soruyu hapishanedeki yakınlarını ziyaret edince sorarsın Harry, hastanedekilere değil. Harry yine başını salladı. Stallone iç geçirdi. Benim için endişelendiğini biliyorum Harry. Ama seni biraz tanıyorsam buraya sadece beni merak ettiğinden gelmemişsindir. Hadi çıkar ağzındaki baklayı. O konu bekleyebilir. Senin iyi olmadığını söylediler. İyi olmak göreli bir şeydir. Ve şu an görece çok iyiyim. Sen asıl beni dün görecektin. Yani iyi ki dün görmedin manasında. Harry yaşlı adamın ellerine bakarak gülümsedi. Konu kardan adam mı? Diye sordu on. Harry başıyla onayladı. Sonunda dedi on. Burada sıkıntıdan patlıyorum. Anlat bakalım. Harry derin bir nefes aldı. Ardından dosyada olup biten ne varsa kısaca anlattı. Önemli ayrıntıları atlamamaya çalışarak sıkıcı, alakasız bilgileri es geçti. On, onu birkaç yerde etkili sorularla bölmesi dışında tüm anlattıklarını yüzünde dikkatli, mest olmuşa benzer bir ifadeyle sessizce dinledi. Harry diyeceklerini bitirdiğinde yaşlı adam canlanır gibi oldu. Yanaklarına renk geldi ve yatağında dimdik oturdu. İlginç, dedi. Ama sen zaten failin kim olduğunu biliyorsun. O zaman bana niye geldin? Bu kadın sence de akıl hastası, öyle değil mi? Bu suçları işleyenler istisnasız akıl hastasıdır. Ama kriminal açıdan ille de böyle olmayabilir. Yine de onunla ilgili anlamadığım bir iki şey var dedi Harry. Tanrım, benim insanlarla ilgili anladığım topu topu bir iki şey var. Demek ki sen benden daha iyi bir psikologsun. Bergen'deki iki kadını ve Gertrafta'yı öldürdüğünde sadece 19 yaşındaydı. Bu kadar deli bir insan nasıl olur da polis kolejinin psikolojik sınavlarından geçip bunca sene kimse fark etmeden polis olarak çalışabilir? Güzel bir soru. Belki de bir karma vakasıdır. Karma vaka mı? Farklı hastanelerden çeşitli derecelerde mustarip kişilere denir. Sesler duyacak kadar şizofrenik ama bu hastalığı etrafındakilerden gizleyecek kadar maharetli olabilirler. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna bir tutam paranoya serpiştirilmiş gibi düşün. Aklı içinde bulunduğu durumla ilgili hezeyanlar yaratırken bir yandan ona kaçış yolları da üretiyor. Bu da dışarıdaki dünya tarafından basit bir suskunluk olarak algılanıyor. Bahsettiğin o cinayetlerde ortaya çıkan vahşi öfkesi onu kontrol edebilen sınır bir kişilik bozukluğu tablosuyla uyuşuyor. Bir başka deyişle senin de fikrin yok öyle mi? On güldü. Kahkahası bir öksürük nöbetine dönüştü. Özür dilerim Harry diye hırıldandı. Çoğu vaka böyledir. Psikolojide yarattığımız birçok ahır vardır ama ineklerimiz oraya tıkıştırılmayı bir türlü kabul etmez. Küstah, nankör, aptal canlılar işte. Tüm ahırların her biri için yaptığımız tonla araştırmayı bir düşünsene. Bir şey daha var. Gert Rafton'un cesedini bulduğumuzda gerçekten korktu. Rol yapmıyordu yani. Yaşadığı şoku gördüm. Yüzüne fener tuttuğunda bile göz bebekleri hala büyük ve simsiyahtı. Aha, işte bu ilginç. On kendini biraz daha yukarı kaldırdı. Kadının yüzüne neden fener tuttun? O zaman bile bir şeylerden şüpheleniyor muydun? Harry cevap vermedi. Haklı olabilirsin dedi on. Cinayetleri zihninde bastırmış olabilir. Bu hiç de anormal bir davranış değil. Soruşturmaya şimdiye dek büyük katkı sağladığını ve onu baltalamadığını söylüyorsun. Bu kendisinden şüphe duyduğunu ve gerçeği ortaya çıkarmaya can attığını gösteriyor olabilir. Noktambulizm hakkında ne biliyorsun? Uyurgezerlik yani. İnsanların uykularında yürüyebildiklerini biliyorum. Uykularında konuşuyorlar. Yemek yiyor, giyiniyor, hatta dışarı çıkıp araba bile kullanabiliyorlar. Doğru. Orkestra şefi Harry Rosenthal uykusunda senfonilerin enstrümanlarını yönetip söylermiş. Mahkemenin parasomnia yani uyku bozukluğu hastalığı bulunduğu gerekçesiyle katile beraat verdiği en az 5 cinayet vakası da biliyorum. Kanada'da bundan birkaç sene önce 20 kilometreden fazla yol gidip arabasını park eden, arasının çok iyi olduğu kayınvalidesini öldürüp kayınpederini boğma teşebbüsünde bulunan, sonra da evine dönüp yatağına yatan bir adam vardı. O da suçsuz bulundu. Yani cinayetleri uykusunda işlemiş olabilir mi diyorsun? Onda da mı parasomnia var? Bunun teşhisi her zaman tartışmaya açıktır. Ama gözünün önüne düzenli olarak kış uykusuna benzer bir duruma giren ve yaptıkların hiçbirini daha sonra net olarak hatırlamayan birini getir. Aklında olaylara dair bulanık, bölük pörçük görüntüler kaldığını düşün. Tıpkı bir rüya gibi. Belki de ne yaptığını ancak soruşturma esnasında fark etmeye başlamıştır. Harry yavaşça başını salladı ve kurtulmak için suçu atacağı bir günah keçisine ihtiyacı olduğunu anlamıştır. Akla oldukça yakın bir senaryo. Stahl onun yüzünü buruşturdu. Yine de çoğu şey insan ruhuyla alakalı olduğu ölçüde akla yatkındır. Sorun şu ki konuştuğumuz hastalıkları hiçbir zaman gözle göremeyiz. Sadece belirtileri esas alarak olduklarını varsayarız. Küf gibi. Efendim? Bunun gibi bir kadını psikolojik açıdan bu kadar hasta eden şey ne olabilir? On inledi. Var olan her şey. Aynı zamanda hiçbir şey. Hem genetik hem yetiştiği ortam. Gaddar ve alkolik bir baba gibi mi? Evet. %90 ihtimalle. Üzerine bir de psikiyatrik geçmişi olan bir anne ve çocukluğunda yaşadığı bir iki travmatik olay ekle. Al sana %100. O halde gaddar ve alkolik babasından güçlü hale geldiğinde ona zarar vermeye çalışması da olası, değil mi? Hatta onu öldürmesi. Hiç de imkansız değilim. Hatırlıyorum da bir keresi Stallone'un kelimeleri yarım kaldı. Hasta adam gözlerini dedektife dikti. Ardından öne doğru eğildi ve gözlerinde çılgınca dans eden bir pırıltıyla fısıldadı. Az önce duyduğumu sandığım şeyi gerçekten söyledin, değil mi? Harry Hole tırnaklarına baktı. Bergen Emniyet Müdürlüğü'nde bir adamın fotoğrafını gösterdiler. Görür görmez önceden biliyormuşum gibi yüz tanıdık geldi. Nedenini daha yeni anladım. Fark ettiğim şey ailevi benzerlikti. Katrin Bratt'ın evlenmeden önceki soyadı Rafto'ydu. Gert Rafto onun babasıydı. Harry havalimanına giden ekspres trende Scar'dan bir telefon aldı. Az bir farklı yanılmıştı. Cep telefonunu tuvalette değil vagonlardan birindeki bagaj rafında bulmuşlardı. 80 dakika sonra etrafını bir grilik sarmıştı. Pilot Bergen'de bulutların alçaldığını ve yağmur olduğunu anons etti. Sıfır görüş diye düşündü Harry. Onları tek uçuran aletlerdi şimdi. Kayıp şahıslar biriminden Thomas Hell üzerinde Andreas, Eli ve Tig ve Kval yazan zile bastıktan sonra ön kapı hızla açıldı. Tanrı'ya şükür çabuk geldiniz. Kapıyı açan adam Hell'in omuzlarının üzerinden baktı. Diğerleri nerede? Sadece ben geldim. Karınızdan halen haber alamadınız mı? Hell'in emniyeti arayan Andreas Kval adındaki koca olduğunu tahmin ettiği adam hayretle polis memuruna baktı. Kayıp işte dedim ya size. Biliyorum ama genelde dönerler. Onlar kimler? Thomas Hell iç geçirdi. İçeriye girebilir miyim Bay Kval? Malum yağmur. Ah kusura bakmayın lütfen. 50'li yaşlarda görünen adam kenara çekilince Hell Arkasındaki karanlıkta siyah saçlı 20'lerinde bir delikanlı gördü. Thomas Hall işi holde ayaküstü halledip gitmeye karar verdi. O gün telefonlara cevap verecek personel bulamıyorlardı. Günlerden pazardı ve nöbetteki herkes Catherine Bratt'ı aramaya gelmişti. İşlerinden biri olan Catherine Bratt'ı. Olup bitenler büyük bir sır olarak saklansa da söylenenlere göre kardan adam vakasına karışmış olabilirdi. Kaybolduğunu nasıl anladınız diye sordu Hal not almaya hazırlanırken. Bugün Trigve ile birlikte Normandiya'daki bir kamp gezisinden döndük. 2 gündür evde değildik. Cep telefonlarımızı almamıştık. Sadece balık oltalarımız vardı. Döndüğümüzde evde yoktu. Not bırakmamıştı ve telefonda söylediğim gibi kapı kilitli değildi. Karım evdeyken bile kapıyı mutlaka kilitler, endişe eder. Paltolarından hiçbirine dokunmamış, ayakkabılarını da. Sadece terlikleri yok, bu havada. Tanıdığınız herkesi aradınız mı? Komşularınıza dahil olmak üzere. Tabii ki, kimsenin haberi yok. Thomas Hell duyduklarını not aldı. Bir duygu, bunu bilmiyorum duygusu şimdiden gün yüzüne çıkmıştı. Kaybolan evli ve çocuklu bir kadın daha. Karınızın endişeli biri olduğunu söylediniz dedi. O halde kapıyı kime açmış olabilir? Kimleri içeri alırdı? Baba ve oğlun bir an için birbirlerine baktıklarını gördü. Çok fazla insan değil, dedi baba söylediğine inanarak. Tanıdığı birini almış olmalı. Ya da tehlikeli görmediği birini, dedi Hen. Bir çocuk ya da kadın olabilir. Andreas Kval başıyla onayladı. Belki de içeri girmek için makul bir sebebi olan birini. Elektrik idaresinden sayacı okumaya gelen biri gibi mesela. Adam tereddüt etti. Belki. Evin etrafında alışılmadık bir şey gördünüz mü? Alışılmadık mı? Ne demek istiyorsunuz? Hel alt dudağını ısırdı, kendini hazırladı. Mesela şey gibi, bir kardan adam. Andreas Kval oğluna baktı. Taş kesilmiş delikanlı başını sertçe iki yana rastladı. Hel, sadece bu olasılığı elemek için sordum dedi dostane bir tavırla. Delikanlı kısık sesle bir şeyler mırıldandı. Efendim dedi Hel, artık kar kalmadığını söylüyor. Evet kalmadı tabii. Hel not defterini ceketinin cebine sokuşturdu. Devriye araçlarına anons geçeceğim. Bu akşama kadar dönmemiş olursa aramayı yoğunlaştıracağız. %95 ihtimalle o zamana kadar dönmüş olur. Size kartımı... Hel, Andreas Kval'in elini kolunda hissetti. Size göstermek istediğim bir şey var memur bey. Thomas Hel, Kval'i izleyerek koridorun sonundaki bir kapıdan geçti ve merdivenden bodruma indi. Kval, kurumaları için asılmış çamaşırların olduğu sabun kokulu bir odanın kapısını açtı. Odanın köşesinde hayli eski model bir elektrolüks çamaşır makinesinin yanında demoda bir çamaşır sıkacağı duruyordu. Taş zeminin ortasında bir gider bulunuyordu. Yerler ıslaktı ve duvarda su vardı. Oda yere bırakılmış yeşil hortumla yakın zamanda suyla yıkanmıştı sanki. Ama Thomas Hall'in asıl dikkatini çeken bu değildi. Çamaşır ipine omuzlarından birer mandalla asılmış giysiydi baktığı şey. Daha doğrusu giysiden geriye kalan. Göğüs kısmının altından kesilmişti. Ve kesilen kenarı yanmış ve büzülmüş iplikler yüzünden kararmış, eğri büğrü olmuştu. Ayrım sonu sayfa 385. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Telenor. T-E-L-E-N-O-R. Oslo. O-S-L-O. Kopenhag. K-O-P-E-N-H-E-H-A-G Helsingborg H-E-L-S-I-N-G B-O-R-G Orö O-R-Ö Korson C-O-R-S-O-N Stolton S-T-O-U-G-H-T-O-N Stallone S-T-A-L-E A-U-N-E Harry Rosenthal H-A-R-R-Y R-O-S-E-N-T-H-A-L Andreas A N D R E A S Eli E L I Trigve Kval T R Y G V E K V A L E Thomas Hall T H O M A S H E L L E Nordmarka N O R D M A R K A